Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yeni bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Malumunuz her hafta bu programı kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile gerçekleştiriyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyoruz.
Sevgili hocam, bugün bir hassas ve aslında çok önemli bir mevzuda size çeşitli sualler yöneltmek isterim, izniniz olursa.
Estağfurullah,
buyurun. Son zamanlarda siz anladığım kadarıyla hocam Twitter'ınızda, sosyal medya hesaplarınızda kendiniz bizzat kullanıyorsunuz. Doğru mu hocam?
Evet, tabii.
Yani bazen olur yardımcılar ya da birileri atsın diye.
Twitter'ımı kendim kullanıyorum.
Bu da güzel bir açıdan. Yani aslında size ulaşmak isteyen, size bir şey sormak isteyen dinleyicilerimiz ya da izleyicilerimiz hocam oradan doğrudan da bazı şeyleri sorabilirler.
Kesinlikle, evet.
Hocam orada bu üzücü hadiseler yaşandı son bir ay içerisinde. Bazı intiharlar oldu, bazı olumsuz hadiseler oldu.
Evet,
siz de dediniz ki, aslında dediniz önümüze koyup düşünmemiz gereken birkaç mesele var. Bunlardan birisi anne ve babalar gerçekten evlatlarını, özellikle üniversite çağlarındaki evlatlarını anlıyorlar mı? Onlarla
evet.
iyi iletişim kuruyorlar mı? Bir de hocam bir yavru için aslında en iyi ocağın ana kucağı ya da baba ocağı olduğunu söylediniz.
Evet.
Ve tabii medyada da farklı boyutlarda tartışmalar oldu. Yani bu meseleyi cemaatler, vakıflar, tarikatlar bazında ele alanlar oldu. Ve hatta işi daha da öteye götürüp işte tarikatlar, vakıflar, cemaatler kapatılsın diyen bir güruh da sonuçta seslerini dillendirdi. Bir diğer tarafta ise bu kardeşlerimizin yaşadığı intiharlarda aslında başka boyutlar olduğu. Yani ateizme kaymaları, çok ciddi anlamda işte okul baskısı ya da yarın gelecekle ilgili kaygıları. Böyle bir karışık bir mesele hocam. Böyle bu meseleyle ilgili bugün hem hassas ama hem de önemli.
Evet.
Hem de işin içinde tarikatlar, cemaatler de çokça sıkça dile getirildiği için aslında biz sizin de kanaatlerinizi merak ediyoruz hocam.
Evet.
Neler söylemek istersiniz, nasıl bir giriş yapmak istersiniz hocam?
Şimdi efendim isterseniz ikinci bölümden başlayalım. Yani yurt ve yurtlarda kalan öğrencilerin psikolojileri, yaşananlar, yaşanmışlıklar vesaire diye oradan başlayalım. Tabii Türkiye'de yurt gerçeği biraz da yani tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde gençlerin, çocukların büyük şehirlerde okuma mecburiyetiyle karşı karşıya kaldıkları süreçte ailelerinden uzakta ancak ya devletin açtığı yurtlarda, pansiyonlarda ya da özel bir takım vakıfların ve derneklerin açtıkları vakıflarda okuma şansı olduğu için böyle bir zaruretle karşı karşıya kalındığından bu gündeme geldi. Mecburi bir ihtiyaçtı. Ben şahsen kendim eğer böyle bir şey olmasaydı okuyamazdım. Yani bugün Hasan Kamil Yılmaz olarak ben bir yerlere gelmişsem bunda bu yurtların ve bu imkanların önemli payı var. Çünkü bizim köyümüzde bile ilkokul yoktu. Yani ben İzmitliyim. Yani İzmit'in merkez köyünde doğup büyüdüm. Ama oturduğumuz köyde ilkokul yoktu. Ve 10 kilometre ileride nahiyemizde yatılı bölge okulu açıldı. Ve benden önceki abilerimiz büyük nesil 57 yılında orada başladılar. 58'de de ben oraya kaydolarak ilkokulu yatılı okudum. Sonra mezun olduk. İmam Hatip Okulu'nda, Adapazarı'nda yatılı okudum. Sonra Yüksek İslam Enstitüsü'nde yine İstanbul'da yatılı olarak okudum. Yani yatılı imkanları, yurt imkanları olmasaydı okuyamazdım. Bu ayrı bir konu. Bu önemli bir konu. Ancak
bu arada hocam, o zaman kıdemli bir yurt hayatınız var.
Kesinlikle. Yani ama işte bunu benim söylediklerim bu manada önemli. Yani
bunlar imkandı.
İlkokul dahil tamamını yatılı okumuş olmanın getirdiği imkanlardan yararlanmış birisi olarak buna bir taraftan hamd ederken bir tarafta oradaki zorlukları, güçlükleri, aileden kopuk kalmayı, yani 6 yaşında bir çocuksunuz.
Bir gariplik biraz da.
Kesinlikle. Ve siz orada hayat mücadelesi veriyorsunuz, dik durmaya çalışıyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz görüyorsunuz. Yani 6 yaşında bir çocuğun yani kendi ihtiyaçları ne kadar kendisi görebilir, ona göre tasavvur edin. Şimdi o bir imkan okuma fırsatı verdi ama ben bir baba olarak çocuklarımın hiçbirisini yatılı okula göndermedim. Ve gönderilmemesi gerektiğine de inananlardan. Çünkü yani aile ocağı, baba ocağı, anne kucağı bir çocuğun beslendiği en önemli kaynaklardan birisidir. Yani orada anne şefkati, babanın otoritesi, himayesi, kardeşlerin işte o sıcak güzellikleri içerisinde büyüyen çocuğun aldığı manevi gıda ile bütün bunlardan uzak, bunları işte haftada bir kere görerek veya 15 günde bir kere görerek büyüyen bir çocuğun psikolojisi eşit olmadığını yaşamış birisi olarak.
Sizde o zaman hocam biraz üzüntüsü de kalmış olabilir.
Kesinlikle.
Yani o öyle, üzüntüden de mütevellit belki kendi çocuklarınızı göndermek de istememiş
ama
olabilirsiniz.
Ama ben yani şimdi bir işte aşağı yukarı 50 yıla yakın bir zamandır eğitim hizmetleriyle uğraşan birisi olarak da söylüyorum. Yani yurt imkanına sahip olmayan ve okumak ihtiyacını olanlar için elbette yurt önemli bir imkan, ona hiç razım yok, olmalı. Ama mümkünse çocuklarımız kendi mahallelerinde, kendi kasabalarında, kendi şehirlerinde, kendi memleketlerinde ilkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuyup anne kucağından, baba ocağından oraya gidip gelmeli ki kişilikleri tam oluşsun diye düşünüyorum doğrusu. Hmm. Şimdi devlette baktığınız zaman artık ilkokulu olmayan zaten kalmadı da ortaokul, lisesi olmayan yer diyor. Hatta üniversitesi olmayan il bile kalmadı.
Doğru.
Hatta birkaç tane üniversite var bazı illerimizde. İstanbul'da zaten sayısı belli değil. Şimdi bütün bunları önümüze koyduğumuz zaman yani insan unsurunun işte beslenme kaynakları olarak düşündüğümüzde sadece insan yeme içme ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasından ibaret bir varlık değil. Yani bir çocuk, bir insan yavrusu en aciz bir varlıktır. Yani doğumundan ta buluğa erinceye kadar mutlaka birilerinin desteğine ihtiyacı olan bir varlıktır. Şimdi siz bu varlığı yani kendisini en iyi himaye edecek olan anne baba muhitinden, ortamından çıkarıp bir başka yere göndermek durumunda kalırsınız. Şartlar tabii zorlayabilir, ona bir şey demiyorum.
Bu çeşitli tecelliler olabilir.
Bu ayrı ama ben kuralı söylüyorum. Bu mümkünse devletin bu yöne doğru artık insanları yönlendirmesi gerekir. Biz tarım toplumuyduk. Toplumun %80'i köylerde oturuyordu. Köylerde okul yapma imkanı çok zordu. Olanlarda da çok sınırlı imkanlar vardı. Ama şimdi artık Türkiye'de şehirli nüfusun oranı %85 oldu. Yani %15'i ancak köylerde. Yani taşıma eğitime tabi olanların oranı %15'ler civarında. Hal böyle olunca yani herkesin evine yakın okulları oldu, oluştu. Bence bunun üzerine durulmalı diye düşünüyorum.
Yani şartlar değişti hocam.
Şartlar
bu şartlara
değişti.
Göre aslında
buna göre şekillenmeliyiz.
Yeniden
şekillenmeliyiz. Evet, devlet baba ismi üstünde. İyi ki var. Yani dediğim gibi işte ben bütün ilkokul, ortaokul, lise, üniversite tamamı devlet okullarında okudum. Devlet yurtlarında kalarak okudum. Ve minnettarım yani devletimizin bu imkanları bana sunmuş olmasından dolayı ben bugünlere gelebildim. Değilse yani kendi köyümde belki mütevazi haliyle hayat sürdürmeye çalışan veya işte belki İzmit'te bir fabrikada işçilik yapan birisi olarak kalacaktım. Küçümsemiyorum elbette. Onlar da çok saygın insanlar, löpüles insanlar. Ama yani böyle bir okuma şansım olmayacaktı.
Doğru.
O manada. Dolayısıyla bugün bunlar artık aşağı yukarı asgariye indi. Yani bunlar artık asgariye indi. Öyleyse evlerinden gelmesi gitmesi önemli. Bunu bir önce bir söyleyeyim
tamam.
istedim.
Tamam. İlk olarak bunu tespit ediyorsunuz.
Evet, bunu söylüyorum ve tweetinde de buna vurgu yaptım özellikle. Ha, ikinci taraf yani devlet yurtları ve özel vakıfların kurdukları yurtlar.
Evet, onlara işte hocam kimisi oraya cemaat yurdu diyor.
Eyvallah.
Kimisi tarikat yurdu diyor. Merdiven altı diyor. Öyle
tartışma
ama yok,
hayır, da bence bunlar merdiven altı falan değil. Yani hepsi veya en azından tabela taşıyanları bildiğim kadarıyla işte KYK'nın onayıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla daha önce, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla açılmış yurtlar bunlar. Yani bunların statüleri için gereken ne varsa, yani belli müracaatlardan sonra efendim işte Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alınıyor, emniyetten görüş alınıyor, itfaiyeden yangın tertibatı ile ilgili bunlar hepsi alındıktan sonra bunlar açılıyor.
Yani resmi yurtlar hocam.
Resmi yurtlar. Yani kurucusunun bir vakıf, bir dernek olmuş olması bunun işte bir tarikat veya cemaat yurdu olduğu manasına gelmiyor hiç şüphesiz ki resmi yurtlardır. Ama burada tabii önemli olan yani bu yurdu işleten kimse, vakıf, dernek veya KYK hangisi olursa olsun kendilerine emanet edilen bu evlatların hangi çağdaysa yani orta öğretim çağındaysa daha da önemli. Üniversite çağındaysa da yani onları anlayacak, anlama derdinde olacak belletmenlerin, danışmanların, manevi rehberlerin gözetiminde ve denetiminde çocuklarla ilişki kurulmalı ve yani onlara çok baskıcı bir tavırla yaklaşılmamalıdır. Bir defa üniversite öğrencisi yeni reşit olmuş. Yani artık kendisinin özel bir şahsiyet ve kişilik olduğunu topluma kanıtlamak ve ispat etmek durumunda olan bir kişidir. Dolayısıyla onun üzerinde yönlendirici, baskı yapıcı şekilde uygulanacak olan müeyyideler ters tepiyor. Yani bunu bir kere görmek gerekiyor. Yani,
yapmıyor, yıkıyor aslında.
Tabii. Yani böyle bir genci hiçbir zaman baskıyla, müeyyideyle yönlendirerek sonuç alma şansınız yok. Bunu bilmek lazım öncelikle. Hele hele çağımızda, günümüzdeki çağda gençler daha tartışmaya açık, daha her şeyden haberdar, dünyayı okuyor, dünyadan haberdar, olan bitenden haberdar. Yani sizin söyledikleriniz ve söyleyecekleriniz ona bazen komik bile gelebiliyor.
Çünkü
yani
çok yönlü.
Tabii, çok yönlü.
Çok kültürlü.
Aynen öyle. Bunların farkında, sizin söyledikleriniz ona çok böyle yani ajite edilmiş şeyler olarak da gelebiliyor. Onun için bunu iyi okumak ve iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve o yüzden gençlerin başına yurt müdürü, belletmen ve bu sorumlulukları üstlenecek olan insanların mutlak surette çok süpleksli, son derece sofistike, yani yumuşak özellikleri olan insanlardan olması, rehberlik etmesi, yani otoriteye sığınmaması. Bence bu en önemli husus bu. Yani genellikle bizim toplumumuzda, geleneksel anlayışta, eğitimde, idarede biz hep otoritenin arkasına sığınırız. Yani bir otorite kurmak ve onun arkasında da hemen hizaya gel.
Nizam.
Hizaya gel deyince hizaya gelecek, itaat edecek bir gruplar bekleriz. Bu bence en çağ dışı, en insani olmayan bir tavırdır. Yani Hazreti Peygamber'in hayatında hiç var mı böyle? Yani hizaya gel demiş mi Hazreti Peygamber?
Kaldı ki o peygamber. Hani güçse, otoriteyse, en yücesi o.
Örneğimiz onun için söylüyorum. Evet. Yani ondan dahi modelimiz var mı? Yok. Evet. Onun hayatında var mı böyle bir şey? Yok.
Çok rahatlar sahabe efendilerimiz.
Tabii. Yani her şeyi sorabiliyor. Her türlü aklına gelen en garip suali sorup en önemli taleplerini ifade edebiliyor peygamber. Evet. Peygamber onları hiç azarladığı, kızdığı, ya bu da yapılır mı dediği vaki değil.
Hatta neredeyse evini hani o kadar yani yurt bellemişler ki gitmiyorlar. Daha sonra ayet geliyor değil mi hocam?
Tabii.
Hani
tabii.
O size söyleyemiyor diyor.
Siz kalkıp gidin. Evet, yani huzurunu şikayet
o kadar
etmeyin,
aslında tabii. Rahat.
Aynen. Yani Hazreti Peygamber'in yapısı mülayim şey bir insan. Yani insanları kırmamaya, incitmemeye özen gösteren bir yapısı var. Yani onlar anlasın, onlar bilsin istiyor ama onlar da çoğu zaman bilmiyorlar. Ya ne bileyim bedevilikten, işte dağlıktan, köylülükten fark etmiyorlar bunları. İşte dediğiniz gibi muhtelif ayetler tabii evet. Değil. Mesela Hucurat suresindeki ayetlerde bununla alakalı olarak iniyor. Dolayısıyla yani Hazreti Peygamber modeli önümüzde bir modelimiz bizim. Dolayısıyla geçmiş dönemlerdeki eğitim modellerini bir kere yenilememiz lazım.
Yani bunlar öğrenciyse yani normal ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteyse hocam rahat bırakacağız diyorsunuz bir açıdan.
Kesinlikle. Yani, hayır biz rehberlik edeceğiz.
Evet.
Yani gözümüz üzerinde olacak, takip edeceğiz ama asla baskı hissettirmeyeceğiz, baskı yapmayacağız.
Yani, koluna mı gireceğiz hocam bir anlamda?
Yerine göre koluna girmek, oturup konuşmak, dinlemek, önemsemek, değer verdiğimizi hissettirmek. Yani bu da olur mu gibi böyle onu küçümseyici, aşağılayıcı, öteleyici şeyler asla yakışmaz yani gençlere. Bu böyle bir tavırla yaklaşmak uygun olmaz. Bu çünkü hakikaten uzaklaştırır. Yani insanları kendisinden uzaklaştırır insanları.
Ama her yurt hocam ya da her özel yurt kendine göre bazı diyelim ki dayatmalarda bulunmak isteyecekti. Ne anlamda? Ya işte 10'da içeriye girin mesela gece.
Hayır bunların bir kısmı makul.
Makul yani, olanları bu, var.
Tabii makul tabii. Yani şimdi hakikaten güvenlik açısından da baktığınız zaman size emanet edilmiş gençler bunlar. Kız veya erkek hangi grupsa.
Çünkü gece 3'te 4'te gelsin hocam.
Yani çocukların belli saatlerde yurtta bulunmalarını sağlayacak bir şey, kural. Bunun izahı var.
Var.
Ama bu kuralın istisnasının olduğu zamanlar da olabilir. Olur. Onu da anlamak lazım.
Tabii.
Yani mesele burada.
İşi yoksa, çıkar. Bir özel yani, görüşmesi
tabii,
olur.
Tabii yani bir problem olur. Ne bileyim trafik olur. Aracı bozulur. Hastalanır insan. veya bir arkadaşıyla bir şekilde bir yerde şey kalır böyle uyuyup kalır hatta gittiği bir yerde. Hepsi olabilir bunların. Yani bunların olabileceğini de hesaba katarak yani orada müeyyide uygularken dikkatli davranmak gerekiyor. Hmm. Yani müeyyide de atarım, keserim.
Değil. Ya da bunu yani okuyacaksın.
Neydi?
Bunu mecbursun okumaya.
Tabii ha, problem neydi? Bunu anlamak lazım. Yani genç niçin o şeye uyamadı kurala ve hangi
mazereti? Sıkılmış hocam. Ya sıkılmış. Çok sıkılmış, zaman, daralmış. Aslında istemiyormuş.
O zaman gönder
evine. Ailesi de hocam onun orada sıkılmasına razı olmamış. Hı. Yani demiş ki ailesi, babası, oradaki kurallara uyacaksın. Evet. Orada kalacaksın. Çocuk da diyor ki yani ailem zaten burada kalmamı zorluyor. Ben de burada kalmayı hiç istemiyorum. Burada da diyor mesela diyelim ki işte sabah 2 saat şunları okuyacağız. Akşamleyin şuraya katılacaksınız deyince çocuk tabii bunlar yani onu kötü sürece sürükleyen bazı parçalar. Yoksa evet. Diğer şeyler de var. Yani gelecekten çok korkmuş, tıpçıların gördüğü şiddeti çok rahatsız olmuş. İşte kendine göre hayatta tutunacak bir gaye bulamamış. Ateizme de sürüklenmiş. 3 senedir ateizm.
Bütün mesele orada zaten. Yani bugün yani çağdaş problemlerimiz bunlar bizim. Yani şimdi ateizme, deizme, benzeri farklı felsefi akımlara ve inanç gruplarına gençlerin kayması çok daha kolaylaştı bugün. Yani sosyal medya üzerinden yayın yapan böyle onlarca yani yüzlerce site var, kanal var vesaire var. Çocuklar burada bunlara ulaşıyor ve bunları okuyup dinliyor. İnsanoğlu okuduğu, dinlediği, öğrendiği şeylerin etkisinde kalmaya açık bir varlık. Yani hiç kimse hak olduğu için hakkı kabul eder pozisyonda değil. Yani bulunduğu aile ortamından, beslendiği muhitlerden etkilenerek istikametini buluyor. Dolayısıyla efendim işte bu ona da baksın, ona da baksın, onu da dinlesin, onu da seyretsin de ama kendisini korusun böyle bir şey yok. Yani insanoğlu duyduklarının tesirinde kalıyor. Benim seleflerimden birisi vardı. İstanbul müftüsü Allah garip rahmet etsin. Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı. Bizim hem hemşerimiz o da Rumeli bizim gibi. O tarafıyla bir benzeyen taraflarımız var ve tasavvuf ehli bir insandı. Yani Hasip Efendi'nin ihvanından, müridanından hatta ondan hilafette olduğu söylenen şair. Çok yüksek seciyesi olan bir insandı. O çok iyi bir hatipti. Ve onun işte o Hutbelerim diye meşhur iki cilt kitabı vardır. O hutbeler hala bugünkü hatiplerin bile yani zaman zaman müracaat ettiği, istifade ettiği örneklerdendir. Şeyde Fatih Camii'nde bir gün vaaz ederken müftüden önce vaizlik yapıyordu o şeyde. Fatih Camii'de hatiplik de yapıyordu. Yani cemaate işte bilgi olsun diye Hristiyanların teslis inancını anlatmış. Teslis nedir, ne değildir? Allah hem üçtür hem birdir. Üçtür ama birdir, birdir ama üçtür. Yani neyse o onların sapık şeyleri var ya. Evet, onu evet. Şöyle özetlemeye çalışmış kendince. Ama demiş bu batıldır, bu yanlıştır. Allah birdir aslında ama işte böyle diyorlar Hristiyanlar falan diye. Anlatmış kendince. Yani bir fikirleri olsun cemaatin bu konuyla ilgili diye. Yani kendince tabii hatip bir adam, güzel de anlatmıştır muhtemelen. Namazdan sonra cemaat hani muayede olur ya cuma muayedesi hocam Allah kabul etsin mübarek olsun cumanız falan filan derken bir hemşerisi bizim Rumeli birisi hoca efendinin huzuruna gelmiş hocam be demiş soktun kafama bir çatal kazık demiş hayırdır hoca efendi demiş ne oldu abi ben demiş ben gene o mübareğe bir dedim üç dedin sen demiş ya ben üç demedim ben bir üç diyenler var o yanlış ama hocam kafama girdi bir satal kazık diyormuş. Çıkmaz. Şimdi aynen bu. Yani evet. Şimdi sosyal medyadan, internet sitesinden veya sapık, fasık insanların beyanlarından, yazılarından şeylerinden okunup öğrenenler kafaya sokulan bir satal kazık.
Kulağı suyu kaçıra kaçıra bir kalp, bir akıl
aynen kafaya bunalabilir. Satal kazık girdi mi? Ondan sonra çıkarabilirsen. İşte bu gençler...
O da 3 senedir hocam.
Evet. Bu gençler...
Ateistliğini gizlemiş şey, de yani.
Aslında burada şu ortaya çıkıyor. Şu hani anne babaların şöyle bir sorumluluğu ortaya çıkıyor. Yani çocukların medya kullanırken, internet kullanırken onu nasıl kullandıkları konusunda rehberlik etmeleri, hangi alanlara girdiklerini, hangi sitelere girdiklerini, hangi oyunlara oynadıklarını ve nereden beslendiklerini de takip etmeleri gerektiğini gösteriyor bize bu. Yani daha doğrusu anne babaların da böyle bir okur yazarlığının olması gerektiği evet. ortaya çıkıyor.
Yani, çünkü çocuğu hani, madem tabii, öyle oldu.
Tabii, anne baba da yani bu çocuk buradan neyi nereden neyi öğrendi, ne tür istifhamlar kafasına yerleşmiş olabilir veya ona ulaşmaması veya ulaşmışsa telafi edilmesiyle ilgili şunu da oku oğlum, şuna da bak çocuğum diyebilecek bir birikime sahip olması gerekiyor. Bu da ortaya çıkıyor.
O da hocam şimdi, o zaman aileler de açık fikirli, tabii, geniş gönüllü. Yani ve empatiyle artık, olmak zorunda.
Artık yani çağdaş anne babaların işi zor. Yani eskiden anne babaların hatta bizden bir önceki nesilde daha da kolaydı. Orada ne bileyim işte büyük ailede efendim işte dedenin, amcanın, annenin, yeğenlerin, kuzenlerin olduğu ailede çocuklar otoriteyi de, sevgiyi de, muhabbeti de farklı insanlardan alıyor ve bir donanım kazanıyordu. Ama şimdi küçük çekirdek ailede anne ve baba var. Anne babanın sevgi ve otoriteyi aynı anda çocuklarına hissettirmesi, yani belli bir mesafeyi de şey yapması, ama burada işte otoriteyi çok iyi dengelemek lazım. Yani otoriteyi öne çıkarıp da fazla kaçırdığınız zaman mesafe koyuyorsunuz, çocuk kopuyor size.
Ve belki baskılanıyor.
Kopuyor, terk ediyor.
Bambaşka
size.
Bir hale de
gidiyor kendisini.
Evet.
Bu en büyük tehlike. Dolayısıyla şimdi yeni çağda, yeni dönemde anne babaların çocuklarına mesafeyi daha yaklaştırarak daha müşfik, daha arkadaş, daha sevecen, daha empatik ve sempatik yaklaşması gerekiyor.
Çok güzel hocam. Evet. Empatik ve sempatik.
Evet. Yaklaşması.
Altın kelimeler hocam.
Eyvallah. Dolayısıyla yani bu ikisini beraber gerçekleştirebilir ise anne babalar, çocuğun oralara girmesi engellenmiş olur. Şimdi çocuğa hem rehberlik edemiyoruz, hem yasaklar koyuyoruz, hem de şurada kal diyoruz.
Gittiği yerde de mutsuz.
Orada da mutsuz.
Tam bir aslında
çocuk ister
çukura
istemez,
düşmüş gibi.
İster istemez o aileye olan tepkisinden onların hoşlanmayacağı şeylerle meşgul olmaya başlıyor.
Evet.
Yani aileden gönül bağı kopuyor. Yani aile beni anlamıyor diyor. Yani zaten en büyük problem insanın anlaşılma problemidir. Herkes anlaşılmak ister. Herkes her Allah'ın kulu anlaşılmak ister. Yani beni anlasın birileri. Yani peygamberler de öyledir. Efendime söyleyeyim Evliyaullah da öyledir. Mümin de öyledir. Herkes öyledir. İnsanoğlu karşısındaki insanın kendisini anlamasını ve anlaşılmayı bekler. Dolayısıyla evlatlar bunda daha da haklıdır. Çünkü onu anlayabilecek en yakın insan anne babasıdır. Dolayısıyla anlamadığını hissettirecek bir tavır ve eda çocuğu ister istemez içine kapatıyor. Yani güvensizlik oluşuyor. Beni anlamıyor bunlar. Yani aynı dili konuşmuyoruz. Ve şu anda en büyük problem çocukların söylediği, biz aynı dili konuşmuyoruz anne babalarımızla.
Yani makas açıldı gibi hocam.
Bir önceki jenerasyonda biz aynı dili konuşmuyoruz, anlaşamıyoruz. O yüzden farklı muhitlerde dolaşıyoruz. Farklı alanlarda işte karargah kuruyoruz gibi bir ortam oluşuyor.
Halbuki çok, böyle olmak zorunda değil, değil mi hocam?
Kesinlikle. Hayır, işte bütün mesele yani başta söylediğim gibi ebeveynlerin biraz daha supleksli olması lazım. Hmm. Yani o otoritenin arkasına sığınma şeyinden vazgeçip yani çocuğa daha yaklaşması,
biraz yan yana yürümek,
arkadaş olması bir baba için oğluyla arkadaş olması onun otoritesini zedelemez. Yani tam tersine.
Bu kınanacak bir şey değil hocam.
Kesinlikle, ama bizde hani geleneksel anlayışımızda bu vardı. Yani ya yüz göz olma çocukla falan denilir ve bunun bir eksiklik olduğu düşünülürdü. Halbuki öyle değil. Yani çocuk hakikaten baba orada bu şefkati ona hissettirirse çocuk bunu istismar etmez. Ve sevgiyi de görürse şımarmaz çocuk. Yani şımarık çocuk genellikle sevgi açıdır. Yani kendi o açlığını ifade etmek için bir takım hareketler yaparak oradan şey almak ister.
Bu da manidar hocam. Yani çok şımarıksa sevgi evet. açlığı da var demek.
Kesinlikle. Yani şımarık çocuklarda genellikle sevgi açlığı vardır. Yani dolayısıyla sevgiye doymuş bir çocuk kesinlikle anne babasına şımarık tavırlarla üzmez yani. Yani bilir ki onun şeyi derdi ben aman annem babamı üzmeyeyim, gönüllerini kırmayayım. Yani onlar için değerli hale gelmişse anne babası çocuk için veya tersi anne baba çocuğunun değerli olduğunu ona hissettirmişse çocuk da aynı şeyi onlara verecektir.
Peki hocam şöyle sorayım. Şimdi söylediğiniz kadarıyla yani ana ocağında, baba kucağında büyütmeye gayret edelim.
Eyvallah. En önemlisi bu.
En önemlisi bu. Ne anlamda? Çünkü oradan göreceği kişilik, şahsiyet, meziyet gelişimi çok daha etkili olur.
Eyvallah.
Fakat diyelim ki imkan olmadı. Farklı tecelliler oldu.
Veya farklı yerde okumak istedi gençler.
Evet, çocuk da belki bunları arzuludur. Yani evet, biraz daha özleyeyim.
Yani
biraz
kendi
daha
memleketinde evet, olmayan bir üniversiteye girecekti mesela.
Evet. Normal kendini şimdi farklı türlü geliştirmek evet, istiyordur. Buralarda da yurtlar devreye giriyor çoğunlukla. Ya da işte evler ya da işte kamunun yurtları, özel yurtlar. Buralarda da tercih önceliği var mı hocam? Yani önce devlet yurtları mı tercih edilmeli yoksa özel yurtlardan?
Yani tabii yurdun işletmecisini biliyorsak, yani bunlar hakikaten gençlerle ilgileniyor, onların problemlerine iyi yaklaşıyor, anlamaya çalışıyor, ona bakarız. Tabii devlet yurtlarının imkanları biraz daha yüksek ama ilgi düzeyi biraz daha düşük olabiliyor.
Belki de orada da hocam farklı türlü manevi boşluklar söz
kesinlikle,
konusu olabilir.
Kesinlikle.
Ya da daha başı boşluklar.
Tamamen başı boşluklar oluşabiliyor evet, orada.
Bu da aslında hocam konuşulmuyor pek ama.
Evet, evet.
Çünkü şu an hani
şimdi mesela ben geçen dikkatimi çekti. Mesela bu işte delikanlının intiharından sonra çok medyaya düştü ama iki gün sonra Samsun'da bir öğrenci daha intihar etti. Ama KYK yurdunda kalıyordu. Hiç haber olmadı. Yani evet, KYK yurtlarında küçümsenemeyecek bir rakam her sene intihar ediyor.
Evet.
Ama bunlar basına yansımıyor.
Evet.
Normalde bu. Yani burada çünkü bir şey yok. Hani bir de sonra şunu görmek lazım. Yani dünyada intihar olaylarının en az olduğu ülkelerden birisiyiz biz her şeye rağmen Türkiye olarak. Yani Türkiye'de intihar olayları yani en yüksek şeydeymiş Rusya'da, sonra Japonya'da, sonra gidiyor işte Avrupa ülkelerinde, Fransa'da, İngiltere'de filan. Avrupa ülkelerinde Katolik, İtalyan ve İspanyollar da biraz daha düşük. Onlar da yani dinlerine şey.
Ülkemizdeki istatistik yine de düşük hocam.
Evet,
ülkemizdeki dünya bayağı, geneline bayağı, göre çok
bayağı, evet, bayağı düşük. Amerika'da da yüksek yani onlar da çünkü Protestan ve şey oldukları için. Dolayısıyla yani dini bağların, çünkü inanç değerleri olan bir insan kolay kolay intihar etmez.
Evet.
Yani bir Allah, ahiret kaygısı olan ve bunlara inanmış olan bir insan problemlerini çözecek bir çıkış yolu bulabilir. Bulur zaten. Ama bulamamışsa mutlaka bir problem var.
Evet hocam, burada zaten Türkiye'de asıl yani mihenk noktası kayıyor. Çünkü intiharlardan sonra, bu gibi intiharlardan sonra dediğiniz gibi yani özellikle iç dünyalarında İslam düşmanlığı olanlar, tarikatlar, cemaatler kapatılsın diyerek bunlar hedefi tabii, ideolojik bir başka boyuta taşıyorlar
aynen,
hocam.
Aynen.
Yani çocuğun acısını bile
hissetmeden.
Burada
bence yapılması gereken istatistik olarak ortaya koymak lazım. Yani KYK yurtlarında her sene kaç intihar oluyor? Bugüne kadar, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar
kim bilir ne kadar
vakıf yurtlarında kaç tane ölüm olmuş? Kıyaslamak lazım. Evet. Yani işte oranı görmek lazım. Ben vakıf yurtlarında intihar olaylarının çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğunu zannediyorum. Çünkü şeyler de öyle. Ama KYK yurtları şeye yansımıyor. Yani haberlere yansımıyor. Ha yani yansısın demiyorum. Yani yansımaması elbette daha
çünkü
güzel.
Çünkü intihar üzerine konuşmak ya da bunun üzerine yayın yapmak hocam çoğu zaman özellikle detay verildiği zaman başka türlü bu özendirici aslında, etkiler de yapıyormuş.
Bu aslında bütün şiddet olayları için geçerli bana göre. Bütün şiddet olayları.
Çok
yani,
doğru hocam.
Kadın şiddeti için de geçerli. Efendim kavga, dövüş, yani insan ilişkilerindeki şiddet için de geçerli. Çünkü bunları gösterdiğiniz, haber değerini artırdığınız zaman insanların içinde böyle bir şiddet temayülü varsa, toplumda birileri kavga etmeye temayülündeyse, onu gördükçe bunun meşruiyetine kani
evet,
oluyor. O da yapmaya kalkıyor.
Evet. Hocam
yani
nitekim
teşvik ediyor.
Nitekim bu bazı sanatçı olarak değerlendirmiyorum ama kendilerine sanatçı diyen insanların çoğu mesela Suriyelilerle ilgili ağır konuştukları zaman hani çok affedersiniz defolsunlar gitsinler. Ertesi haftalarda hocam büyük şiddet olaylarına denk geliyoruz. Yani çünkü aslında sanatçıların
düğmeye basılıyor bir
evet, sanatçıların ya da siyasetçilerin bir Suriyelilerle ilgili Afganlarla ilgili hani gidecekler defolsunlar şeklinde konuşmaları sıradan bir vatandaşın içinde bir barbarlık varsa, kötü düşünce varsa teşvik de ediyor.
Ona cüret veriyor.
Cüret
veriyor. Cesaret
hocam,
veriyor.
Gerçekten öyle
tabii,
oluyor.
Cüret veriyor, cesaret veriyor. Demek ki siyasetçiler de böyle düşünüyor. Sanatçılarımız da böyle düşünüyor. Ben haklıyım demek
evet,
ki.
Evet. Arkamda dururlar.
Başlatan ben olayım diyor.
Evet hocam.
Bunu yani bu bence çok önemli bir şey. Yani onun için bence bizim yani şiddeti özendirecek, efendime söyleyeyim, insani olmayan vasıfları teşvik edecek her türlü şeyi olabildiğince mestur geçmemiz lazım. Yani meskut geçmemiz lazım. Bunların dillendirilmemesi, toplumda fazla köpürtülmemesi gerekiyor ama biz de maalesef bunu daha çok köpürterek haber yapmayı,
evet,
özellikle kadın şiddeti,
evet,
kavgayı, mahalle kavgasını böyle en ince detaylarına varıncaya kadar göstererek haber evet, yapıyorlar. Ya Batı'da bunlar yasakmış, ben öyle duyuyorum.
Evet hocam.
Yani enteresan.
Hocam şu an mesela diyelim ki bu intiharda da yani Türkiye'de yani sizi ya da bir başkalarını şöyle itham edebiliyorlar. Yani çocuk bir cemaat yurdunda, bir vakıf yurdunda ya da İslami tandanslı bir yerde kaldığı için herkes sustu. İşte bu yüzden buralar kapatılsın, bu yüzden tarikatlar kötüdür, bu yüzden cemaatler kötüdür deyip bir intihar gibi acı bir olaydan ideolojik
anne,
bir kavga çıkarıp
anne babayı
konuyu bambaşka yere getiriyorlar hocam.
Bir anne babanın acısını düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi yavrusunu böyle bir intihar gibi acı bir eylemle kaybetmiş olan anne babanın acısını düşünebiliyor musunuz? Bir de onun üzerine böyle bir suçlamayla
evet. Babayı gitmenin, da kınadılar hocam. Baba da demiş ki hani ben kaldığı yurttan razıydım. Hani orayla ilgili bir şikayetim yok. Birçok kişi hani nasıl bir babasın ki, ne kadar merhametsizsin ki. İşte Allah seni o çocuğu alarak o çocuğu kurtarmış falan. Yani çok karışık bir kavga da var hocam. Yani ya bence babası işte isyan etse belki o adamı bayraklaştırıp evet, hani Türkiye'de bu işin ideolojik öncüsü ilan edebilirlerdi. Babası hani ben yurttan razıyım. Çünkü bir sürü
ama razıya ne yapsın
evet,
yani?
Bir sürü özel yurt var hocam.
Tabii.
Ya ve bunların hani hepsinin oturup yani da şehir şeceresini çıkartamayız.
Özel yurtlarda bugüne kadar yani bu manada kafası karışmış, efendime söyleyeyim, şiddete kurban gitmiş insan sayısı neredeyse yok denecek kadar.
Evet hocam.
Yani hal böyle olunca yani bir olay üzerinden bunların tamamını karalayacak bir eyleme kalkışmış olmak bence iyi niyetle açıklanamaz. Ve zaten burada bir kötü niyet var yani.
Art niyet
burada
var hocam.
Art niyet var. Sürekli yani işte cemaat, tarikat, İslam, Müslümanlık. Aslında tam İslamofobiya. Yani
evet
İslamofobiyanın Türkiye boyutları bunlar.
Evet hocam.
Yani dünyadaki yansımalarından Türkiye'ye bir yansıma bu. Yani Türkiye'deki insanlar da artık yani İslam'ı böyle öcü görmeye, göstermeye ve İslam'dan insanları korkutmaya yönelik işler yapıyorlar.
Yani, çünkü hocam İslam özünde tebliğ, temsil, insanı inşa etmek, inkişaf etmesine vesile olmak için her vesileyi aslında güzel bir şekilde kullanabilir. Doğru mu? Yani
eyvallah,
bir yurt
tabii
var, yurdun içinde bir manevi hava olması. Evet. Bu çocukların geleceğini ya da hayatını karartan bir şey değil. Hatta abad eden,
eyvallah,
inşa eden, mutlu eden aslında yani sevineceğimiz bir atmosfer. Fakat birkaç bağlam ya da birkaç hadise olayı tamamen ideolojik büyük bir kavgaya dönüştürüyor. Ve bugün özellikle de yani tarikatler, evet, cemaatler hocam, evet, yurtçuluğu noktasında tekrar büyük bir tartışmanın ortasında şu an.
Şimdi yani bu tarikat ve cemaat meselesi de hazır konu buraya gelmişken söyleyeyim. Yani bu bir kere insanların kendi iradeleriyle karar verip girdikleri bir yol, bir eğitim yolu, bir maneviyat tercihidir. Yani ismi üstünde irade diyoruz. Müritlik diyoruz değil mi? Yani tasavvuf ve tarikatlar için bir müritlik yolu açılıyor. Mürit ne demek? İrade eden. Yani kendi iradesiyle ben biraz daha farklı bir eğitim almak istiyorum. Biraz daha gönül dünyama yoğunlaşmak istiyorum. İnsani ilişkilerimi üzerine koymak istiyorum. Rabbimle olan ilişkilerde daha farklı bir düzeyde olmak istiyorum diyorsa bir adam. Ve bunun için de bir hayat tarzı, bir işte riyazet, mücahede yöntemi benimsemek istiyorsa buna nasıl böyle bir vahşet gözüyle bakılabilir anlamıyorum. Yani tarih boyunca bizi biz yapan, yani bizim işte bugünkü Türkiye'deki Müslümanların bu topraklara sahip olmasını ve burada medeniyet kurmasını, yücelmesini sağlayan unsurların başında bunlar var. Yani Ahmet Yesevi'den başlayarak efendim işte Şah Nakşibend Hazretlerine ve diğer Alperenlere varıncaya kadar hepsi o Orta Asya bozkırlarından kalkıp gelmiş at üstündeki azgın Türk neslini yerleşik üzerine geçiren, medeniyet öğreten, tekke adabı öğreten, insani işleri talim eden kurumlar bunlar. Yani bir Ahmet Yesevi olmasaydı, bir Yunus Emre olmasaydı, bir Hacı Bayram Veli, bir Mevlana Celaleddin Rumi olmasaydı, bizim bu toprakları vatan edinmemizde ve bu topraklarda 600 yıllık Osmanlı egemenliğini sağlamamızda ve burada gerçekten bir merhamet medeniyeti kurmamıza mümkün değildi. Yani üzümünü kopardığı bağın parasını salkımını asan bir anlayış nereden geldi? İşte bu eğitimden, bu tasavvufi eğitimden elde ettik bunu.
Kaldı biz ki bunu hocam bugün herkes de sahip çıkıyor aslında.
Aynen.
Yani Türkiye'deki farklı tabii partiler dahi ortak noktalarda buluşuyorlar.
O zaman demek ki bizim işte beslendiğimiz, mayalandığımız alan burası. Yani bizi mayalayan, bakın yani bu Orta Asya'dan gelip Anadolu'ya yerleşen, Balkanlara uzanan bu yoldaki insanların mayalanıp yeni bir medeniyet kuracak şekilde değişimini sağlayan bu aktörleri yok saymak ve bunları tükaka edip devre dışı bırakmış olmak, yozlaştırmak demektir bizim insanımızı. Değerlerinden koparmak demektir. Köküne dinamit koymak demektir. Veya kökünü kesmek demektir. Yani tasavvufla irtibatı kesilmiş bir Türk insanının ben vahşet toplumuna dönüşeceğini düşünüyorum. Yani ama tasavvuf ve tarikatle, manevi eğitimle beslenmiş bir insan daha çok diğergam oluyor. Daha çok farkındalık duygusu oluyor. İşte bizim camilerimizin şeylerindeki o kuş yuvalarına varıncaya kadar yaptığımız o medeniyet görüntüleri canlıların tamamına yönelik merhametimizin ve şefkatimizin bir mücessem örneğidir yani ona bakarsanız.
Hocam şu an mesela tarikat ve cemaat deyince anlaşılan bir grup ya da büyük bazı çoğunluklar da hani böyle orada insanların düşünmediği, akletmediği, tamamen böyle sıkıcı, yobaz, işte bağnaz eğitimin olduğu, kokuşmuş böyle orta çağda dediler ya son zamanlarda yani orta çağ falan. Böyle yani bu kavramlar hocam doğru anlaşılmıyor anlaşılan.
Benim anladığım kadarıyla insanoğlu bilmediği şeyin düşmanı. Bunlar bunları tanımıyorlar. Yani cemaatleri, tarikatleri girmiş, içinde bulunmuş, yaşamış da mı söylüyor? Yoksa bir takım varsayımlardan,
ön yargılardan
yola çıkarak mı söylüyor? Büyük ihtimalle ikincisi. Yani ön yargılar, okudukları, duydukları, ortamda söylenen laflar var. Oradan yola çıkarak itham ediyor ve diyor ki bunlar budur. Ya siz bir görün ve eskiye bakın. Mevcudu görün, eskiye bakın. Yani ve hakikaten kendinizi sorgulayın. Yani siz ya bu değerlerden yoksun bir insan olsanız veya toplum olsanız kıymet harbiyeniz kaç para eder? Yani ona bakın bir kere. Yani böyle bir değerlere mahrum olduğu zaman Türk toplumu kıymet harbiyesi ne olur? Yani hepsi, siyasilerin tamamı, sağındaki solundaki hepsi bunları savuruyor. Söz sırası geldiği zaman Yunus diyorlar, Mevlana diyorlar, evet. Hacı Bektaş Veli diyorlar. Evet. Ama onların yolunda gitmek istediğini ifade eden birileri varsa, efendim işte böyle bir eğitim almak isteyen birileri varsa, yok o zaman bir dakika diyor. Ya ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani şimdi bir Gazali'nin okunmadığı, Gazali'nin olmadığı bir dini eğitimin ne kıymet harbiyesi olabilir ki? Yani Gazali bize diyor ki ilimle uğraşacaksanız önce bir öğrenin, adab-ül ilim. İlmin edeplerini öğrenin sonra ilme başlayın diyor. Yani yol öğretiyor bize, prensip öğretiyor. Yani şimdi böyle bizim kültürümüzün kilometre taşı olmuş olan ve hakikaten de üzerine inşa edildiği temel taşları olan bu insanları biz görmezden geleceğiz. Onların ürettikleri kitapları okumayacağız ve onların kurdukları kurumlardan uzak olacağız.
Evet. Hocam çünkü mesela bir ara müstehcen yayınlar ve kanallarla ilgili de sınırlama getirilmesi konuşuluyordu tekrardan. Evet. Bayağı bir ayaklanma oldu. Hani benim bilmem ne kanalıma dokunma. Hani halbuki birçok sapkınlık, rezillik, özellikle çocuk istismarının da olduğu bir alan orası. Tabii. Fakat oraya dokunma dediler. Şimdi burada diyelim ki binde bir bazen olumsuz, üzücü, hepimizi yaralayan hadiseler olduğu zaman bu diğer 999'u da yok edelim, evet, ve bütün hepsi kapansın, yok olsun duygusu art niyetli, doğru mu hocam? Sizin kesinlikle, de tespitiniz.
Kesinlikle aynen öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir defa prensiplere bakmak lazım. Yani işleyen prensiplere bakmak lazım. İşleyen prensiplerde gerçekten yani akla ziyan, efendim makul olmayan ters şeyler varsa hep beraber.
Hukuka aykırı, yasak.
Bir de tabii hep bunların söylüyoruz. Yani denetlenmesi eğer söz konusuysa hakikaten bunu baştan beri Osmanlı dönemindeki meclis-i meşayih gibi kurumla yapabilmeli devlet. Yani böyle bir kurum kurulursa hakikaten varsa yamuk olanları zaten Türkiye'de yasaklamışsınız. Yani 677 sayılı bir yasa var. Bu yasayla siz tekke, zaviye, tarikat, ve benzeri bütün kurumları kapatmışsınız, yok sayıyorsunuz. Şimdi tekrar kapatalım diyorsunuz. Yani bunlar zaten yok ki.
Yok.
Yani
fiili olarak zaten hayat hakkı tanınmamış.
Tamam, bitti. Yani belki aslında yapılması gereken yani onun yeniden kaldırılıp düzeltilip yani burada devletin gözetiminde, devletin denetiminde, meşru bir zeminde bunların kendi yol ve yöntemlerine göre insanlığa hizmet etmelerinin önünü açmaktır.
Cesur olmak lazım, doğru mu hocam?
Kesinlikle tabii.
Çünkü aslında bu meseleleri konuşmasak veyahut da birbirlerimizi sadece ön yargıyla yaftalayarak, etiketleyerek hayata devam etsek bir yere varamayacağız hocam Türkiye'de.
Bir de önemli bence. Yani insanların birbirlerini baskılaması önemli. Yani Müslümanlar bu manada çok baskıcı değil ama eğer yapıyorsa onlar da yapmamalı. Öbür karşı cenahta, yani İslam'a savaş açtığını söyleyen cenahta, yani Müslümanları yok sayıyor veya yok saymak evet. istiyor. Yok olmasını istiyor.
Evet.
Yani yanlış olan bu. Yani Türkiye gerçeğinde burada Müslüman olan insanlar da var. Bunların belli bir sayıları var. Ha, ateist olan insanlar da vardır. Eyvallah, olabilir.
Herkesin ama tercihleri var hocam.
Herkes kendi zemininde yaşamaya devam etsin. Yani bu coğrafya bizim hepimize yetecek kadar geniş bir coğrafya ve biz burada tarihi süreçte çok farklı insanlarla bir arada en uygun şekilde yaşadık. Farklı din mensuplarıyla yaşadık biz ya. Yani İstanbul'da 1925 yılına kadar nüfusun %50'den fazlası gayrimüslimdi. %50'den fazlası gayrimüslimdi.
Biz çok kültürlü bir medeniyetiz zaten
ve
hocam.
Ve bunda hiçbir problem olmadan yaşadık evet. biz. Şimdi biz kendi aynı ırktan insanlar olarak farklı düşüncelere sahibiz diyerek boğuşuyoruz.
Evet.
Bence burada problem bizim hani kafamızın içinde başlıyor. Kafamızın evet. içinde biz birlikte yaşama konusunda bir ön hazırlığımız yok. Yani Allah'ın yarattığı insanların her biri çeşit çeşittir. Bu farklı insanların bir arada yaşamasına engel yoktur. Ama bütün mesele dayatmalardan uzak durmaktır.
Evet.
Yani herkes kendi fikrini dayatmayacak ve benim söylediğim doğrudur. Sen nefes alacaksan benim dediğim yoldan geçmen lazım. Böyle bir şey yok.
Evet. Çünkü hocam tenakuzlardan da kurtulmamız lazım. Yani bugün tarikatlar kapatılsın, onlardan nefret ediyorum diyen biri, yarın diyelim ki Hacı Bektaş-ı Veli etkinliklerinde ne kadar büyük pirlerimiz var dediği zaman
tenakuz.
Bu yani çok anlamsız oluyor. Doğru mu hocam?
Aynen öyle.
Aslında demek ki bu işin geleneği medeniyette oturmuş. Yani bizim büyük problemlerimiz yok bu anlamda. Fakat
kesinlikle.
Art niyetli ve bu çağın da hakikaten tekrardan anlayacağı şekilde bu işlerin oturulup istişare edilip konuşulup ve birlikte yaşama dediniz önemli hocam.
Evet.
Bu birlikte yaşama modellerini yeniden belki de sütunlarının temellerini koymak lazım.
Tek çaresi o. Yani birlikte yaşama modelinin en güzel örneğini Efendimiz ortaya koymuş. Medine vesikasıyla etrafındaki işte farklı din mensubu Yahudilerin, müşriklerin tamamının bir arada yaşamasıyla ilgili bir adım atmış. Ve bu konuda kendi mescidini yeri geldiğinde Hristiyanların ayinlerine tahsis etmiş. Bundan daha büyük örnek olur mu? Daha sonraki süreçlerde Hazreti Ömer Kudüs'te Kudüs'ü teslim aldığı zaman Kıyamet Kilisesi'ne gittiğinde orada namaz kılmamış. Niye namaz kılmıyorsun diyene ben burada namaz kılarsam yarın bu kiliseyi elinizden alırlar. Burası Müslümanların mabedi haline gelir. Ama ben size eman veriyorum. Siz burada Hristiyanlar olarak kalabileceksiniz diye bir öngörüsü var Hazreti Ömer'in. Şimdi ondan sonraki süreçlerde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde. Şimdi bakın tarihi kayıtlara. Anadolu'daki vilayetlerimizin tamamında nüfus, şehir nüfusu oranlarında Müslüman gayrimüslim oranında %50'dir. Mesela şurada ben İzmitliyim. Ben İzmitliyim, Kocaeli. Yani Kocaeli'de ben tapu idaresine gittim bir iş için bir zamanlar. Ben ilahiyatçı olduğumu anlayınca tapu müdürü Türk defterini kaptı getirdi önüme koydu. Nedir bu dedim. Bu dedi Osmanlı dönemine ait tapu kütük defteri hocam dedi. Aa iyiymiş dedim. Açalım bakalım. Bir açtık. Her sayfada 10 tane falan isim var. İşte arazilerin sahiplerini yazıyor. Bir baktık ki %80'i %90'u yer yer Kevork, Leon, bilmem ne falan Rum, Ermeni, Yahudi, gayrimüslimler. Müslümanlar işte %50'den daha az bazen yerine göre. Dedim böyle mi ya? Allah Allah falan. Dedi. Evet hocam dedi. Böyleymiş İzmit dedi. İzmit'in dedi. Pek çoğu gayrimüslimmiş dedi. Ama biz bakın 600 sene, 700 sene beraber yaşamışız. Konya, Kayseri, Trabzon, Samsun. Samsun'un tamamı neredeyse gayrimüslimdi. Erzurum. Buralarda biz birlikte yaşadık. Ve nizasız, hilafsız yaşadık yani. Kavga etmeden yaşadık. Bunu başarmış bir milletin evlatları bugün niye birbiriyle gırtlaklaşıyor? Bunu anlamakta zorlanıyorum ben. Yani biz hoşgörüyü dünyaya tanıtmış bir milletin evlatlarıyız. Yani başkasını, başka inançları hoş görme konusunda gerçekten işte şeyde Bosna'da, Bosna Hersek'te, Bosna Hersek'in fethinden önce biliyorsunuz Fatih, Sırbistan fethine hazırlanınca Brankovic şey yapıyor, haber gönderiyor Fatih'e ve aynı zamanda Jan Kohunya'da Macar İmparatorluğu'nun başkumandanına, yani siz bize nasıl muamele edeceksiniz diye soruyor. Jan Kohunyat, Macaristan Avusturya orduları başkumandanı, biz diyor orayı alırsak bütün Ortodoks mabetleri dikeceğiz, yerine Katolik mabetleri dikeceğiz diyor. Fatih'e soruyor. Fatih de diyor ki biz diyor sizin topraklarınıza sahip ve egemen olursak camilerimizin yanında istenirse Katolik, istenirse Ortodoks mabetler yapılabilir. Herkes dininde hür ve serbesttir. Cizyenizi alırız, sizi dış müdahalelere karşı koruruz diyor. Budur yani. Yani İslam'ın ve Türk'ün anlayışı budur. Yani
bugün de böyle yaşam. Hocam.
Bugün de böyle olması.
Yani bugün gibi. Aslında o tarikat, cemaat diye iğnelenen ve bütün kötülüklerin boca edilmek istendiği o birçok güzel yapı aslında aynı merhameti, aynı anlayışı, aynı sevgiyi taşıyor hocam. Tabii kesinlikle. Ki istisnalar vardı.
İşte başta bir ara söyledim. Yani insanlar bilmediği şeyin düşmanı. Bunlar bilmedikleri için dinle ilgili bir ön kabulleri var, ön kanaatleri var. Bu yaftayı yapıştırıyorlar her gördükleri dinlerin önüne. Yani bence bu yanlış.
Ve sonunda da aslında ortaya bir yine kaos çıkıyor. Uzlaşma olmuyor. Birlikte yaşama kültürü engellenmiş oluyor.
Evet, maalesef.
Ve diğer taraftan da rigid, uç, radikal örnekler böyle kendisini temsil alanı bulduğu zaman da işte haklıymışız gibi oluyor ve daha da işler sarpa sarıyor. Yani aslında buranın medeniyet temeli birlikte yaşamayı, merhameti,
bunu da bize anlayışı. Öğreten tasavvuftur.
Evet hocam.
Tarikatlerdir. Yani 1000 yıllık tarihimiz boyunca Orta Asya'dan buraya kadar gelişimiz ve burada kurduğumuz medeniyeti bizim hakikaten şefkat zeminine oturtan anlayışımızın temelini bize öğretenler tarikatlerdir. Yeseviliktir, Nakşiliktir, Alperenliktir, Ahi Zaviyeleridir vesairedir ve işte günümüze kadar gelen uzantılarıyla bu gerçekleşmiştir. Dolayısıyla tasavvuf ve tarikatleri bilmeden, ben tasavvuf hocasıyım yani 40 seneyi aşkın bir zamanla beri tasavvuf okutuyorum ve bu işin nerelerde oturduğunu, nereden beslendiğini biliyorum. Örneklerini de görüyoruz. Dolayısıyla yani elbette burada da yanlış olan, yani yanlış yapılanlar mutlaka vardır ama bir yanlış kurumun tamamını kapatmayı veya kurumu reddetmeyi gerektirmez. Islahı için çareler aranır ve gereken yapılır. Ve çözüm bulunur.
Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Eyvallah. Ediyoruz. Konu hem hassas hem de önemli. Allah kısmet ederse başka zamanlarda belki yine bir tasavvuf, tarikat, cemaat bağlamında özel oturumlar yaparız hocam.
İnşallah. Tabii İnşallah. Olur kısmetse.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Bugün kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile son zamanlarda gerçekleşen bazı üzücü hadiseler üzerinden, bazı intiharlar üzerinden tasavvuf, tarikat, cemaat, öğrencilerin ailesiyle ilişkileri, kalacağı yurtlar noktasında tercihlerde nelere önem vermeleri, bu gibi böyle önemli ve hassas mevzuları konuşmuş olduk. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, bir sonraki programda görüşmek üzere, muhabbetle, hürmetle.